Ayrım 3, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 31. Kızının adı Linda'ydı, 19 yaşındaydı. 15 yaşına kadar araları iyiydi. Sormaya çekindiği, güç bir durumda ya da istediği bir şey olduğunda annesine değil de hep kendisine gelmişti. Onun tombul bir çocuktan iddialı bir çekiciliğe sahip genç bir kadına dönüşmesine şahit olmuştu. 15 yaşına basmadan önce içindeki onu aldatıcı ve gizemli bir dünyaya yönelten şeytanları hiç belli etmemişti. 15. yaş gününden kısa süre sonra bir ilkbahar günü birdenbire önceden en küçük bir uyarı sezdirmeden canına kıymaya kalkışmıştı. Bu bir cumartesi günü öğleden sonra yaşanmıştı. Kurt Wallander bahçe sandalyelerinden birini onarıyor, karısı da pencereleri siliyordu. İçinde ansızın uyanan bir huzursuzluk onu elindeki çekici bir yana bırakıp eve girmeye zorlamıştı. Kızı odasında yatağında yatıyordu. Bir jiletle bileklerini ve boğazını kesmeye çalışmıştı. Daha sonra her şey atlatıldıktan sonra doktor ona eğer yetişmeseydi ve tampon bastırmayı akıl etmeseydi kızının ölmüş olacağını söylemişti. Bu şoku hiçbir zaman tam olarak atlatamamıştı. Linda ile arasındaki bağ ise o günden sonra bozulmuştu. Kızı ondan uzaklaşmıştı. Kendisi de neyin kızını bu intihar girişimine sürüklediğini hiçbir zaman anlayamamıştı. Linda okulu bırakmış, geçici işlerde çalışmaya başlamıştı ve ara sıra uzun süre ortadan kaybolduğu oluyordu. İki kez karısının ısrarı üzerine kızının kayıp olduğunu ihbar etmiş, onu aratmıştı. Bu aramalara katılmasının onu ne kadar üzdüğüne iş arkadaşları bizzat tanık olmuşlardı. Ama günün birinde Linda geri dönmüş, o da ceplerini gizlice karıştırarak pasaportunun sayfalarındaki yolculukları incelemişti. Lanet olsun diye düşündü. Neden burada kalmazsın ki? Neden aklından bambaşka düşünceler geçer? Telefon bir kez daha çaldı. Ahizeyi kaptığı gibi kulağına götürdü. Alo, ben baban dedi beklemeksizin. Bu da ne demek oluyor diye karşılık verdi babası. Neden kendini baba diye tanıtıyorsun telefonda? Polis değil miydin sen? Şimdi seninle konuşacak vaktim yok. Seni daha sonra arasam. Hayır olmaz. Nedir bu kadar önemli olan? Bu sabah kötü bir şey oldu, seni ararım. Ne oldu? Babası onu hemen her gün arıyordu. Bazı günler santrale babası aradığında bağlamamalarını tembih demişti. Ancak bu taktiği boşa çıkmıştı çünkü babası kendisini farklı isimlerle tanıtmaya, ayrıca santral memurları tanımasın diye sesini değiştirerek konuşmaya başlamıştı. Kurt Wallander onu başından savabilecek tek çıkar yol görüyordu. Bu akşam sana uğrarım dedi, o zaman konuşuruz. Babası buna isteksizce razı oldu. 7'de gel, o saatte seninle ilgilenebilecek vaktim var. Güzel, öyleyse 7'de görüşmek üzere, hoşça kal. Ahizeyi yerine koydu ve telefonu her türlü aramaya kapattı. Arabasını alıp tren garına gitmeyi, orada kızını aramayı geçirdi aklından. Onunla konuşmayı, böyle esrarengiz biçimde kaybedilen o güzel bağı yeniden yaşama döndürmeyi düşündü. Ama bunu yapmaması gerektiğini biliyordu. Kızının kendisinden sonsuza dek uzaklaşmasını göze alamazdı. Kapı açıldı ve Nesland kafasını içeri uzattı. Selam dedi. Onu içeriye getireyim mi? Kimi içeriye getireceksin? Nesland saatine baktı. Saat 9 dedi. Dün bu saatte Klasmanson'u sorgu için istemiştin. Hangi Klasmanson? Şu doğu çevre yolundaki dükkanı soyan adam, unuttun mu yoksa? Şimdi hatırlıyordu. Ayrıca Nesland'ın yaşanan cinayetten haberdar olmadığını da anladı. Monson'u sen devral. Gece bir cinayet işlendi Lenard'da. Hatta belki de çifte cinayet. Yaşlı bir çift. Monson'u tek başına halletmen gerekiyor ama onu da ertelesen iyi olur. Şu an en önemli şey Lenard cinayeti. Monson'un avukatı geldi bile diye karşılık verdi Nesland. Onu yine evine gönderecek olursam çok öfkelenecek. Ön sorgu gibi bir şey yap diye yanıtladı Wallander. Avukat mızmızlanacak olsa da yapabileceğim bir şey yok. Benim orada saat 10'da toplanalım, herkes gelsin. Birden canlanmıştı. Şimdi yine polis olmuş. İşte şimdi katilin peşine düşebilirlerdi. Masasındaki evrak yığınını bir yana kaldırdı. Doldurmaya fırsat bulamayacağı bir bahis kuponunu yırtıp attı. Kantine giderek kendine bir kahve doldurdu. Saat 10'da herkes odasında toplanmıştı. Pencerenin yanındaki sandalyede oturan Reedberg cinayet mahallinden gelmişti. Odada toplam 7 polis vardı. Wallander hastaneyi arayıp yaşlı kadının kritik durumunun değişmediğini öğrendi. Sonra olanları ayrıntılarıyla anlattı. Orada olanlar hayal ettiğinizden de kötü dedi. Sen ne dersin Reedberg? Doğru diye yanıtladı Reedberg. Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi, hatta kan kokusu bile var. Böylesini hiç görmemiştim. Katilleri yakalamak zorundayız sözleriyle bitirdi konuşmasını Kurt Wallander. Böyle gözü dönmüş canilerin ortalıkta dolaşmalarına göz yumamayız. Oda sessizliğe gömüldü. Reedberg sandalyenin kolunu parmaklarıyla tıkırdatıyordu. Dışarıda koridorda bir kadının kahkahası duyuluyordu. Kurt Wallander etrafına göz gezdirdi. Bunların hepsi onun birlikte çalıştığı kişilerdi. Hiçbiriyle sıkı bir arkadaşlığı yoktu ama birbirlerine bağlıydılar. Şimdi dedi, ne yapmalıyız? Artık işe koyulmamız gerekiyor. Saat 11:20 vardı. 3. Bölüm. Öğleden sonra saat 4:15 kala Kurt Wallander acıktığını fark etti. Öğlen yemek yemeye fırsat bulamamıştı. Sabahki soruşturma toplantısından sonra Leonard katillerinin soruşturmasıyla meşguldü. Nedense katilin bir kişi değil de birden fazla olduğunu düşünüyordu. Ona göre bir kişinin tek başına bu kanlı katliamı gerçekleştirmiş olması imkansızdı. Masasındaki koltuğuna geçip basın metnini düzenlemeye başladığında hava çoktan kararmıştı. Masanın üzerinde santral memurlarından birinin getirdiği, telefon edenlerin adlarının yazılı olduğu bir dizi not kağıdı duruyordu. Notların arasında kızının adını boşun aradıktan sonra hepsini bir yığın halinde toparlayıp gelen posta bölmesine koydu. Yerel televizyonun karşısına çıkıp polisin henüz katil ya da katillerle ilgili herhangi bir ipucu bulamadığını söylemek zorunda kalmanın doğuracağı sıkıntıdan kurtulmak için Rüdberg'e adeta yalvararak bu işi üstlenmesini istedi. Buna rağmen basın metnini kendisi hazırlayacaktı. Acaba ne yazmalıydı? Gün boyu çalışmış ama sonuçta bir yığın soru işaretinden başka bir şey ortaya çıkmamıştı. Bekleyişle geçen bir gündü. Boynundaki ipten son anda kurtulan yaşlı kadın yoğun bakımda yatıyor, burada ölüm kalım savaşı veriyordu. Kadının o korkunç gecede ıssız çiftlikte neler gördüğünü öğrenmeyi başarabilecekler miydi? Yoksa bunları anlatmaya fırsat bulamadan ölüp gidecek miydi kadın? Kurt Wallander pencereden dışarıya karanlığa baktı. Basın metni yerine o gün neler yapıldığına ve hangi izlerin peşinde koştuklarına dair bir özet yazmaya başladı. Hiçbir şey diye düşündü yazısını bitirdiğinde. Yaşlı iki insan sakladıkları paraları da yok, vahşice saldırıya uğramış ve işkence görmüşler. Komşular hiçbir şey duymamış. Ancak katiller ortadan kaybolduktan sonra yaşlı kadının yardım çağrısını duymuşlar. Ve pencerelerden birinin kırılmış olduğunu fark etmişler. Hepsi bu. Yerleşim merkezlerinden uzak çiftliklerde yaşayan yaşlı insanlar eskiden beri hırsızların hedefiydi. Bu tür olaylarda saldırganların yaşlıları bağladığı, dövdüğü, hatta öldürdüğü görülürdü. Ancak bu kez başka bir şey var diye düşündü Kurt Wallander. Boğaza geçirilmiş olan ip bu olayın endişe verici boyuttaki vahşetine ve nefretine, hatta belki de bir öç alma olayı olduğuna işaret ediyor. Bu saldırıda alışılmadık bir şeyler vardı. Şu an yapılabilecek tek şey beklemekti. Bütün gün polisler Leonard sakinleriyle konuşmuştu. Belki bir şeyler gören birileri vardı. Çoğu kez saldırganlar eyleme geçmeden önce çevredeki yaşlı insanları araştırırlardı. Ayrıca belki Rüdberg'den şeye rağmen olay yerinde birkaç ipucu bulmuş olabilirdi. Kurt Wallander saate baktı. Hastaneyi en son ne zaman aramıştı? 45 dakika önce mi? Bir saat mi? Basın metnini tamamlayana kadar beklemeye karar verdi. Kasetçaların kulaklıklarını takıp Juicy Burling'in bir kasetini koydu. 30'lu yılların kaydından gelen tiz ses Rigoletto müziğinin güzelliğini bastıramıyordu. Basın metni 8 satırdı. Kurt Wallander bir sekreter bulup metni bilgisayarda yazdıktan sonra çoğaltmasını rica etti. Bu arada Lenarp çevresinde yaşayan herkese postalanacak anketi okudu. Bu vahşi cinayetle bağlantılı olabilecek olağan dışı bir şeyler görülmüş müydü? Bu anket işine pek olumlu bakmıyordu, olsa olsa fazladan uğraştırmış olacaktı. Telefonların durmadan çalacağına ve iki polisin bütün gün bu olay hakkında önemsiz açıklamalar getirmeye çalışacak, insanları dinlemek zorunda kalacaklarını biliyordu. Yine de bu uygulama gerekli diye düşündü. Böylece en azından kimsenin bir şey görmediğinden emin olacağız. Odasına döndü, bir kez daha hastaneye yaradı, ancak durumda değişiklik yoktu. Yaşlı kadına hala yaşam savaşı veriyordu. Telefonu henüz kapatmıştı ki odaya Neslund girdi.
Haklıydım dedi Neslund.
Haklı mı?
Manson'un avukatı öfkeden kudurdu.
Kurt Wallander umursamaz tavrını omuz silkerek gösterdi. Bu gerçekle yaşamak zorundayız. Neslund kafasını kaşıdı, bir ilerleme olup olmadığını sordu.
Henüz elimizde bir şey yok ama her zamanki işleri tamamladık, şimdilik bu kadar. Adli tıbbın ön raporunun geldiğini gördüm.
Kurt Wallander kaşlarını kaldırdı. Benim neden haberim yok?
Rapor Hanson'da.
Orada işi ne? Kurt Wallander kalkıp koridora çıktı. Hep aynı diye düşündü. Evraklar hiçbir zaman ait oldukları yere ulaşmaz. Polis işlerinin büyük kısmı gün geçtikçe bilgisayarlarda yapılıyor olsa da önemli evraklar eskisi gibi yanlış adreslere gidiyor. Kurt Wallander kapıyı vurup içeri girdiğinde Hanson telefon görüşmesi yapıyordu. Hanson'un önündeki masanın beceriksizce gizlenmeye çalışılmış kupon ve yarış bültenleriyle kaplı olduğunu gördü. Emniyetteyken Hanson'un vaktinin çoğunda çeşitli antrenörleri arayıp tüyo almaya çalıştığı herkesçe bilinirdi. Akşamları ise güya kendisine büyük ödülü garantileyecek en delice bahis sistemlerini bulmakla geçirirdi. Ortalıklarda dolaşan bir söylentiye göre Hanson bir zamanlar büyük tutturmuştu. Ancak kimse bu konuda fazla bir şey bilmiyordu. Zaten Hanson da öyle bol keseden yaşamıyordu. Kurt Wallander içeri girince Hanson aizeyi kapattı.
Adli tıp raporu dedi Kurt Wallander, sende mi?
Hanson Jägersroy yarış bültenini kenara itti. Ben de şimdi raporu sana getirecektim.
Yedinci koşuda banko 4 numara gelir dedi Kurt Wallander ve evrak dosyasını masadan aldı.
Ne demek istedin?
Diyorum ki banko gelir. Kurt Wallander Hanson'u ağzı açık baka kalmış bir halde orada bırakarak çıktı. Koridordaki saatten basın toplantısına daha yarım saatinin olduğunu gördü. Odasına gitti, raporu iyice inceledi. Cinayetin vahşetini o sabah Lenarp'ta gördüğünden daha iyi anlamıştı. Mümkün olduğunca tabii. Cesedin ilk yüzeysel incelemesinde doktor gerçek ölüm nedenini teşhis edememişti. Fazlasıyla olasılık vardı. Tırtıklı ya da keskin bir nesneyle vücut 8 yerinden kesilmiş ya da bıçaklanmıştı. Rapor bunun bir testere olabileceğini söylüyordu. Bundan başka uyduk kemiği darbeyle kırılmıştı. Sol kolun pazu kemiği ve bilek kemiği de. Vücutta yanık izleri bulunmuş, hayalar şişmiş ve alın kemiği içeri göçmüştü. Asıl ölüm nedeni henüz kesin olarak teşhis edilememişti. Doktor resmi raporun yanı sıra bir de kenara not düşmüştü. Çılgınca bir iş diye yazıyordu. Bu adama öyle bir vahşet uygulanmış ki onu 4-5 kez öldürmeye yeter. Kurt Wallander raporu bir kenara bıraktı. Gitgide kendini daha kötü hissediyordu. Bu olayda ters giden bir şeyler vardı. Yaşlı insanları hedef alan hırsızlar böylesine nefret dolu olmazlardı. Düşündükleri şey sadece para olurdu. O halde bu anlamsız vahşetin anlamı neydi? Bu soruya kendi başına yeterli bir yanıt bulamadığını kabullendiğinde yazmış olduğu notları tekrar okudu. Unuttuğu bir şey var mıydı? Sonradan önemli olduğu anlaşılacak herhangi bir ayrıntıyı gözden kaçırmış olabilir miydi? Polislik çoğunlukla birbiriyle bağlantılı faktörlerin titizlik ve sabırla aranması olsa da gördüklerinden öğrendiği şey olay yerinin ilk izleniminin önemli olduğuydu. Özellikle de polis suç işlendikten sonra olay yerine ilk gelenler arasındaysa. Yazmış olduğu notlarda onu düşündüren bir şey vardı. Bir ayrıntıyı atlamamış mıydı?
Uzun süre oturup düşündü ancak bunun ne olduğunu bulamadı. Sekreter bilgisayara geçirildikten sonra kopyalanarak çoğaltılmış basın metnini getirdi. Basın toplantısına giderken tuvalete uğradı, aynada kendisini inceledi. Berbere gitmesi gerekiyordu. Kahverengi saçları kulaklarını örtmeye başlamıştı. Ayrıca kilo da vermeliydi. Karısı onu terk ettiğinden beri 7 kilo almıştı. Dayanılmaz yalnızlığı içinde pizza, yağlı hamburger ve börek gibi hazır yemeklerden başka şey yememişti.
''Seni yağ torbası'' dedi yüksek sesle kendine. ''Yaşlı ve çirkin bir adam olmanın zamanı mı şimdi?''
O andan itibaren yeme alışkanlıklarını değiştirmeye karar verdi. Hatta gerekirse kilo verebilmek için sigaraya tekrar başlamayı da düşündü. Her iki polisten birinin boşanmış olmasının nedenini merak ediyordu. Neden karıları onları terk etmişti? Bir zamanlar okuduğu polisiye romanda da durumun aynı şekilde yazıldığını üzülerek fark etmişti. Polisler boşanmış kişilerdi. İşte o kadar.
Basın toplantısının yapılacağı oda çoktan dolmuştu. Gazetecilerin çoğunu tanıyordu ama aralarında tanımadığı yüzler de vardı. Sivilceli suratlı genç bir kız ses kayıt cihazını çalıştırırken cilveli bakışlarla kendisini süzüyordu. Kurt Wallander pek fazla bilgi içermeyen basit metnini dağıttı ve odanın bir köşesine kurulu küçük bir kürsüye geçti. Aslında Üstad Emniyet Müdürü'nün de toplantıya katılması gerekirdi ama izne çıkmıştı. İspanya'da kış tatili yapıyordu. Ruidberg televizyoncularla görüşmesi biter bitmez geleceğine dair söz vermişti. Bu durumda Kurt Wallander yalnız sayılırdı. ''Basın metnini aldınız.'' diye söze başladı. ''Aslında bu metindekilerden başka şu an için söyleyebileceğim bir şey de yok.''
''Soru sorabilir miyiz?'' dedi Kurt Wallander'in Arbetes gazetesinin yerel muhabiri olduğunu hatırladığı bir gazeteci. Kurt Wallander ''Burada olmamın nedeni de bu.'' diye yanıtladı.
''Dürüst olmak gerekirse bu metni oldukça yetersiz buldum.'' diye açıkladı gazeteci. ''Biraz daha bilgi sunmanız gerekirdi.''
''Katillerin izini henüz bulamadık.'' diyerek karşılık verdi Kurt Wallander.
''Yani birden fazla kişi mi söz konusu?''
''Büyük olasılıkla.''
''Bunu nasıl anladınız?''
''Öyle sanıyoruz. Ancak bundan henüz emin değiliz.''
Gazetecinin yüzü asıldı. Kurt Wallander tanıdığı bir başka gazeteciye başıyla işaret ederek söz hakkı verdi.
''Adam nasıl öldürülmüş?''
''Güç kullanılarak.''
''Bu pek çok anlama gelebilir.''
''Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Adli tıp işlemleri henüz bitmedi. Birkaç gün sürebilir.''
Gazetecinin sormak istediği başka sorular da vardı. Ancak ses kayıt cihazı tutan sivilceli kız sözünü kesti. Kurt Wallander kızın üzerindeki armadan onun bölge radyosundan gelmiş olduğunu anladı.
''Hırsızlar evden ne çalmışlar?''
''Bunu bilmiyoruz.'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Hatta bunun bir hırsızlık olup olmadığını dahi bilmiyoruz.''
''O halde başka ne olabilir?''
''Net bir şey söyleyebilmek için henüz çok erken.''
''Bunun bir hırsızlık olmadığını gösteren herhangi bir ipucu var mı?''
''Hayır.''
Wallander bu dar odada terlemeye başladığını hissetti. Bir zamanlar genç bir polisken basın toplantılarını yönetmeyi ne kadar da çok düşlediğini hatırladı. Ama düşlerindeki görüntü hiç de böyle sıkıntılı ve terletici değildi.
''Bir soru sormuştum.'' dediğini duydu odanın öte ucundaki gazetecinin.
''Sorunuzu anlayamadım.'' dedi Kurt Wallander.
''Polis bunun önemli bir cinayet olduğu görüşünde mi?'' diye sordu gazeteci.
Bu soru Wallander'i şaşırtmıştı. ''Tabii ki bu cinayetin çözülmesi bizim için önemli. En kısa sürede olayın çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sorunuzu hala anlamış değilim.''
Henüz çok genç olan ve kalın camlı gözlük takan gazeteci kalabalığın arasından öne ilerledi. Kurt Wallander onu daha önce hiç görmemişti.
''Demek istediğim şu, günümüz İsveç'inde yaşlı insanlar kimsenin umurunda değil.''
''Bizim umurumuzda.'' diye yanıtladı Kurt Wallander. ''Katilleri yakalamak için tüm gücümüzü kullanacağız.'' Skåne bölgesinde de yerleşim merkezinden uzakta yaşayan pek çok yaşlı insan var. En azından elimizdeki tüm olanakları kullanacağımızdan emin olabilirsiniz.
Ayağa kalktı. Elimize yeni bir bilgi geçtiğinde size bildireceğiz. Geldiğiniz için teşekkürler.
Odadan ayrılmak üzereyken bölge radyosundan gelen kız yolunu kesti.
Ekleyeceğim hiçbir şey yok dedi Kurt Wallander.
Kızınız Linda'yı tanıyorum diye atıldı kız kurt Wallander durdu. Tanıyor musun diye sordu. Nereden?
Birkaç kez karşılaşmıştık.
Kurt Wallander kızı bir yerlerden tanıyıp tanımadığını hatırlamaya çalıştı. Belki de kızıyla sınıf arkadaşıydılar. Kız düşüncelerini okumuşçasına hayır anlamında kafasını salladı.
Sizinle daha önce hiç karşılaşmadık dedi. Beni tanımıyorsunuz. Biz Linda ile tesadüfen Malmö'de tanışmıştık.
Demek öyle dedi Kurt Wallander, memnun oldum.
Bence o harika biri. Şimdi acaba birkaç soru sorabilir miyim?
Kurt Wallander kızın uzattığı mikrofona biraz önce söylemiş olduklarını tekrarladı. Ona kalsa Linda hakkında konuşurdu ama buna cesaret edemiyordu.
Ona selam söyleyin dedi kız ses kayıt cihazını toparlarken. Catherine'den Kattis'te diyebilirsin.
Söylerim dedi Kurt Wallander, söz. Odasına döndüğünde midesinde bir gerilme hissetti. Bu açlıktan mı yoksa huzursuzluktan mı? Aklımı başıma toplamalıyım diye düşündü. Karımın beni terk etmiş olmasını kabullenmeliyim. Linda'nın kendi isteğiyle benim bağlantı kurmasını beklemeyi kabullenmeliyim. Yaşamımın işte şu anda nasılsa öyle olduğunu kabullenmeliyim.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 46.